Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Erdi Özdağ.
Ben Ender Yıldız.
Çok güzel bir pazar gününde biz kamera karşısındayız. Öyle zannediyorum ki herhalde Caddebostan sahilinde çimlerin üzerine uzanıp.
Orada olmayı diler miydik?
Dilerdik.
Hatta bir ara programı gidip oradan mı çeksek dedik ama şimdi gürültü olur işte. Gelen giden olur. Kediler, köpekler biliyorsun atlıyorlar. İnsanlar hayvanlarını gezdirmeye çıkarıyorlar falan. Biz en iyisi bir an önce videoyu çekelim sizlere yetiştirelim diye.
Bu yine aslında ne güzel olur biliyor musun? Hani Caddebostan'da çekim yapacağız. Hani değerli takipçilerimiz, dostlar da etrafımızda olacaklar. Aslında hep beraber sohbet içerisinde
aslında
çekim yapmak çok güzel olabilir.
Aslında olmayacak. Yaz ya, biraz daha gelsin belki böyle bir şeyler organize ederiz. En azından bir yoklama yaparız.
Kimler yeni bir şeyler getirir. Denemek lazım çünkü.
Aynen, yani
mobilitenin de aslında biz ilk yola çıktığımız günden beri yeni bir şeyler deneyelim. Farklı şeyler olsun diye hep öngördük, hep yaparız diye düşündük. Pek çoğunu yapamadık aslında. Belki bu yapılabilir. Güzel de olur aslında. Havalar çok,
çok
güzelleşti. En azından karşıda oturanlar. Yani ben Avrupa yakasında oturduğum için karşı diyorum. İstanbul'un Anadolu yakasında oturanlar zaten biliyordur. Yaz ayları yaklaştıkça, yaz aylarına girdikçe Caddebostan sahilin keyfi bir başka oluyor gerçekten de. Belki ileride neden olmasın böyle şeyler yapılabilir ama bize teknoloji sevdası bu pazar günde de ekranların karşısına getirdi. Yine konuşacağımız güzel konularımız var. İsterseniz bunlarla başlayalım. Bu arada bir güncelleme verelim. Nostalji bölümünü biz hafta içerisinde Ender'le beraber konuştuk. Herhalde şöyle bir şey yapacağız. Her bölümde bir nostaljik telefonu ele alacağız. Onunla ilgili cihazı belki ekranınıza getireceğiz ve anılarımız varsa anılarımız, telefonun özel bir yeri varsa bunların hepsini konuşacağız ve muhtemelen de İlk telefon Motorola Milestone olacak herhalde.
Evet.
Çünkü Android dünyasında hani o mihenk taşı diyebileceğimiz dönüm noktası telefonlardan bir tanesi. O QWERTY klavyeli, slider yani kızaklık klavyeye sahip. Belki de dünyanın en iyi akıllı telefonlarından bir tanesiydi.
Ve Android 2.0 platformunda çıkış telefonuydu. Aslında çıkış telefon Droid'di ama Droid bildiğin gibi Amerika'ya özgü.
G1'di aslında HTC'nin yaptığı. Yani klavyesi
olarak. Android 2.0 için olarak
evet,
düşünürsek
için, evet,
Droid'di. O da şöyle Verizon Network için çıkan bir telefondu. Avrupa versiyonu Milestone olarak çıkmıştı. Yani onu da bir nevi Android 2.0'ın referans telefonu olarak gösterebiliriz.
Yani aslında bir nevi Nexus telefonu olarak bakalım. En azından Motorola'nın.
O zamanın Nexus'uydu.
Yani önümüzdeki bölümde ya da bir sonraki bölümde Motorola Milestone ile birlikte nostalji bölümüne başlayacağız. Bazı telefonları biz toparladık. Bunları ekranlara getireceğiz. Toparlayamadığımız, bulamadığımız telefonlar
da var. Hepsi akıllı telefonda değil zaten.
Evet, basic telefonlar var. O future telefonlar var.
Future telefon dediğimiz. Hani Nokia'nın normal, enteresan tasarımlı telefonlarını da temin etmeye çalışıyoruz.
Sadece alo demeye ya da MMS yollamayı o dönemin belki de en etkili yönlerinden biz. Ya da belki Edge üzerinden internete girme ya da
Java üzerinden oyun kurabildiğiniz telefonlar da vardı. Onlara da hepsine değinmeye çalışacağız.
İlk telefonumuz Milestone, ikincisi henüz belli değil. Hangisinin olmasını istiyorsanız siz de lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın. Cihaz elimizde varsa yaparız. Yoksa zaten sizin istekleriniz doğrultusunda bu videonun altında yorumlar kısmında forumda bize zaten gerekli cevabı veririz. Ama ilk telefonumuz Milestone olacak. Bunu da söyleyelim. Milestone da Ender'e Amerika'dan gelen telefondu aslında.
Evet, kendi telefonum olarak almıştım. Bayağı da bir uğraşmıştım aldırmak için. Telefonu aldırdım, ablama gönderdim. Ondan sonra da bir de gelmesini bekledim. O biraz şey
bir süreç oldu. O telefonun bootloader sıkıntısı olmasaydı
evet,
çok başka
Texas
bir noktaya giderdi.
Texas Instruments'ın zaten genel olarak şey o OMAP serisi işlemcilerindeki güvenlik şeyi hala kırılamadı. 4 serisinde de kırılamadı. Yani üretici o bootloader'daki kilidi açık vermediyse kıramadılar. Farklı yöntemler denediler. Linux'un yanlış hatırlamıyorum kernel execution diye denen bir komutu vardı. Bir kernel açıkken
olmadı.
İkincisini açıp onun yerine geçirme gibi şeyler denediler. Bu sefer radyoyu tekrardan başlatamadılar.
Hep bir fonksiyon çalışmıyordu.
Evet yani bayağı uğraştılar,
sonra
yapamadılar.
Kernel kırılmıyor diye Texas Instruments'ın ayağını kaydırdılar.
Evet.
Zaten şirket artık bugün piyasada yok. Keşke olsaydı ama.
Bir de o telefonu 256 ile 512 MB RAM koysalardı çok farklı olurdu. Onda zaten kalan da
de aslında Milestone 2-3 geldi ama
geldi.
Hiçbir zaman hani sonrasındaki o ilk popülerliği yakalayamadı.
Yok.
Çünkü donanım anlamında yine aslında dönemin zayıf telefonuydu. Yani üst seviye cihazlarla yarışabilecek düzeyde değildi. Neyse bunların hepsini aslında biz o bölüme bırakalım. Sohbet edecek aslında çok fazla konu var Milestone ile ilgili olarak da. Bunların hepsini zaten konuşuyor olacağız. Mobilitenin bu bölümünde aktüel olarak ele alacağımız ilk konu HTC'nin kameralarla ilgili yaptığı açıklamalar oldu. Bu açıklamaların bir kısmı samimi, bir kısmı ise hani var olan teknolojiyi kurtarmaya yönelik açıklamalar aslında. Öyle değerlendirebiliriz çünkü kamera grubu yaptığı açıklamalardaki konuyla ilgili detaylı bir haberi ana sayfamızda bulabilirsiniz. Dedi ki şöyle bir şey var. Çözünürlük mü? Biz aslında gider 20 megapiksel sensörü parasını basar alır telefona koyardık ama bu işin kolayı olurdu. Biz kolayını yapmak istemiyoruz dedi. hani megapiksel yarışına girmektense geleceğe dönük olarak bir yatırım yapma anlayışı çerçevesinde ultrapiksel mantıklısını getirdik dedi. Yaptığı açık teknik açıklamada şu diyor ki, görüntü iş hattına diyor, daha fazla yüksek çözünürlükte fotoğraf koyarsanız diyor, iş hattı şişer diyor. Sonrasında ne olur diyor. Kayıt tuşuna bastığınızda bir gecikme olur dedi.
Beklersiniz dedi.
Düşer dedi.
Fokuslaması için beklersiniz. Yani birçok fotoğrafla ilgili parametrede bir gecikme oluşacağını söylüyordu ki bakıldığında mantıklı duruyor ama bir taraftan da şunu da düşünüyorsun. Qualcomm çıkıyor bugün Snapdragon işte 800'de iki tane DSP var. Her biri 50 megapiksel 55 megapiksel fotoğraf işliyor diyor. Yani
onun çoğu teorik aslında.
Evet, teorik de yani bir tarafta 50-55'leri konuşuyorlar. Bir tarafta hani 18-20'de.
Çünkü diğer tarafta nandın hızı var, kullanılan depolama
süresi
pek çok parametre var.
Yani herkes farklı konuşuyor. Sektörde o böyle bir gariplik var. Tabii HTC durumu biraz daha kurtarmak için bence kendi bakış vizyonlarını insanlara anlatabilmek adına böyle bir açıklamada bulunmuşlar ama yani şey değil. Her tarafın dediğinin aslında bir arka planı var. Yani
haklı olduğu yerler var aslında.
Var tabii ki tabii.
Çünkü şöyle bir şey var. Bugün tamam şimdi diyelim ki 16 megapiksel bir kameramız var. Hı hı. Eyvallah süper çok iyi. Ama 16 megapiksel görüntüyü biz hiçbir zaman çıktısını almıyoruz.
Evet.
Duvar boyutuna bastırmıyoruz. Genelde çok büyük bir ihtimalle o görüntü cep telefonunda kalıyor.
Zaten geçmiyor. Güzel istatistikler de vermişler. Telefonda çekilen fotoğrafın %90'ı telefonda kalıyor. İnsanlara da arkadaşlarına da telefonda gösteriyorsun. Bugün bir sürü teknoloji var. Yok televizyona atıyorsun, yok oraya atıyorsun, buraya atıyorsun. Ama gündelik hayattaki pratikte
genelde telefonda kalıyor.
Biz de öyle telefonda gösteriyoruz yani. Bir yere bağlayıp.
Görüntüleri bilgisayara attığımız en yaygın kullanım senaryosu genelde telefonların kamera performansını değerlendirirken iki telefon arasındaki farkı görebilmek için biz genelde fotoğrafla bilgisayar atıp ekranı ikiye bölüp yan yana bakabiliyoruz ama onun dışında Ender cadde bolsan sahile gittik. Hadi gel senin fotoğrafını çekeyim dedikten sonra bilgisayarda nasıl olmuş açıkçası.
Yok bizim bir de kopyalama farklı bir senaryomuz var. Telefon değiştirdik. İster istemez bütün içerisindeki klasörleri alıp kopyalıyoruz. Onu da sonradan açıp da baktığımızda çok nadirdir zaten.
Ayıklamış olduğumuz durumlar bile çok azdır aslında bakılır. Genelde o bir yedek olarak arşivde yerini koruyor. Bu aslında bu açıdan haklılar ama şöyle bir durum söz konusu. İnsanoğlu her zaman daha fazlasını ister. Evet. Teknik olarak üreticiler arasındaki yarışlardan bir tanesi o spec sheet dediğimiz cihazların saf donanım farklarının yarışıdır aslında bakıldığı zaman. Çünkü zaten fiyat olarak daha yüksekte kalan bir cihaza sahipsiniz. Üstüne üstlük hani bakıldığı zaman kamera tarafında bir dezavantaj söz konusu.
Var.
Hani görüntü kalitesi telefonun ekranı güzel görünüyor ama ya geçen senin telefonu da ekrandan baktığın zaman güzel görünüyor. Ondan önceki senin telefonu da ekrandan baktığın zaman güzel görünüyor ama yan yana getirdiğiniz zaman fiyatınız örneğin Samsung Galaxy S5'ten 300 lira daha yüksek kalıyor ve fotoğraf kalitesi anlamında rakibinizin gerisinde kalıyorsunuz. Diğer taraftan bakıldığı zaman diyor ki adam artık diyor bilginin görüntüye işlendiği bir dönemin içerisine giriyoruz. Yani analogdan dijitale geçtik. Şimdi artık bilgi görüntüleme söz konusu. Tamam eyvallah bu da güzel bir durum. İkinci kamerayla arka derinlik hesaplaması yapıyor. Zaman kaybetmek için gerçek zaman olarak tüm fotoğrafların arkasını defokus edebiliyorsunuz. Evet bu uygulama da güzel bir şey. Arkanın defokus edilebiliyor olması, objenin ön plana çıkartılabiliyor olması eşyalar tarzı estetik görüntüler ortaya çıkartıyor. Ama şahsen ben, bir birey olarak ben her fotoğrafın arkasının defokus olmasını, objenin plana çıkmasını istemem
yok.
Yani.
Bir anlamı da yok zaten. Bir kullanılabilirliği de yok.
Yani hani belki sizin için belki bu önemli bir durum olabilir ama benim şahsi görüşüm defokus yapacaksam belki 2-3 saniye beni bekletebilirsin ama günün sonunda tüm görüntü, toplam görüntü kalitesi yüksek olsun. Benim tercihim bu yönde olur açıkçası.
Aynen öyle olur çünkü bakıldığında o 4 megapiksellik sensörde elde edilen görüntüleri farklı biraz başka bir alanlara geçirmeye başlayınca ciddi bir fark oluşmaya başlıyor. Hani yan yana koymayı bırak bilgisayara atıp başka bir sebep için de baktığında da veya farklı bir alana yansıttığında yine o fotoğrafın kalitesinin kötü olduğunu görüyorsun ki bu da insanda ister istemez bir sorgu oluşturuyor. Yani 2500 lira bir telefona veriyorsun.
Aynen.
Görüntü kalitesinde hala bir sıkıntı var. Tamam teknik olarak bazı avantajları olabilir. Karanlıkta daha iyi ışık alıyor olabilir sensörü ama her durumda da sonuçta karanlıkta çekmiyorsun ki gündüzde de çekiyorsun.
Aynen.
Şimdi gideceksin sahile çekeceksin fotoğrafları. Yani şey amaca bakıldığında kağıt üstündeki yarışta üreticiler arasındaki yarışta insanları telefon ekranlarından baktığında memnun edebilirsin ama o kağıt üstündeki yarışta maalesef geri kalıyorsun. Bu da bir gerçek. Tamam hani ilk M7'de 4 megapikseli koydun eyvallah. Denedin teknolojiyi. 4
ultrapiksel diyelim.
Hani ultrapiksel olsun. Üzmeyelim HTC'cileri de. Baktın bir sıkıntı vardı. En azından çözünürlük anlamında da fotoğrafın biraz daha fazla veriye ihtiyacı vardı. Biraz daha zorlayıp o teknolojiyi en azından bir 6-8'e falan bir şeylere yaklaştırsaydın.
Bir sonraki jenerasyon 8 yapacaklarmış. Onu da söyleyeyim.
Yani şimdi bir sonraki jenerasyon bence 8 değil 13 olması lazım. Yani bu 4-8-13 diye gitmesi gerekiyordu. En azından belli bir megapikselin üstündeki boyut anlamsız oluyor onu biliyoruz.
Sen rotayı çizdin yani.
Herkes o çizgiden geçti çünkü. Tamam belki 20 megapikselle 16 megapiksel fotoğrafın arasındaki fark kullanıcının ihtiyacına yansıyacak oranda çok düşük. Hatta 12-13'ten 20 arasındaki fark da çok düşük ama 4 hakikaten biraz düşük kalıyor artık.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu zaten. Çözünürlük tek başına fotoğrafın yüksek kaliteli olacağı anlamına gelmiyor. Bunu nereden görüyoruz? Örneğin hani Galaxy S5'in 16 megapiksellik kamerasının ortaya çektiği fotoğrafı ortaya koyun. Sony'nin 20 megapiksel fotoğrafını ortaya koyun. Samsung'unki daha iyi özellikle düşük ışık koşullarında. Dolayısıyla tek başına zaten çözünürlüğün yüksek olması bir anlam ifade etmiyor ama biz zaten bunu söylerken diyoruz ki çözünürlük yüksek olsun, sensör iyi olsun, arka plandaki kamera modülü iyi çalışsın ve ortaya herkesi mutlu edebilecek görüntüler çıksın. Diğer taraftan bu kamera sisteminin artıları var mı? Var. İşte arkayı defokus edebiliyorsunuz. Bunun için arka plana farklı efektler uygulayabiliyorsunuz. Bunlar güzel şeyler. Zaten bu özellikle ilgili olarak bir uygulama geliştirme kitini HTC bugünlerde geliştiriciler açmış durumda. İleriye dönük olarak muhtemelen arka planı belki fotoğraflarına çok daha başka şeyler koyabiliyor olacağız ama bu görüntü kalitesini hiçbir zaman arttırmayacak. Şöyle bir itirafta da bulunmuş. Diyor ki biz HTC olarak bir noktada hata yaptık diyor. Pozlamayı arttırdık diyor.
Evet, pozlamayı böyle bir sıkıntımız fazla var. Yükselttiler.
Hatta şunu da söylemiş diyor ki biz telefonumuzun HTC One M8'in iPhone 5'le bakın 5S de değil 5'le bir karşılaştırmasını gördük. Diyor ki orada iPhone 5'le normalde iyi görünüyor ama diyor biz orada pozlamayı düşürdüğümüz zaman ki diyor orada bir parantez açmış ve şunu söylemiş. Bizim kameramızın ince ayar seçeneği diğer tüm kameralardan daha iyi diyor. Bu konuda haklılar aslında çok fazla ayar seçeneği var. Ve diyor ki biz pozlamayı düşürdüğümüz zaman iPhone 5'ten daha iyi olmasa bile iPhone 5 ile benzer fotoğraf elde edebiliyorsun ama iPhone 5 geçen senin telefonun iPhone 5'le var ki iPhone 5'le üzerinden neredeyse artık 6 ay 8 ay geçti ama hem ön kamera hem de arka kamera performansı olarak gerçekten de liderliğin adaylarından bir tanesi o derece.
Ve yani herkes pozlamanın da ne olduğunu bilmek zorunda da değil yani. Ayarlara girip de pozlamayı düşünüp de daha iyi fotoğraf çekmek zorunda da değil bence. Açıkçası.
Belki kamera uygulamasının başına uyarı vereceksin. Ha. Pozlamayı düşürmeyi unutmayın diye.
Yani öyle şey olmaz ki. Onu bence bir opsiyon olarak sunacaklardı. Ama standart olarak yani diğer telefonlarla karşılaştırabileceğin seviyede tutacaklardı. Ha, bugün artık birçok uygulamada görüyoruz. İlk çalıştırdığında işte ya işte fotoğrafını biraz daha canlı çekmek istersen pozlama seviyesini arttırmayı dene gibi bir uyarı koyarsın.
Süper otomatik botlarda genelde hani bazen hani aslında bir ufaktan bir şey veriyorlar.
Evet orada ipucu verebilir. Biraz daha yönlendirici bir şey yapabilirsin ama kutudan çıktığı haliyle yüksek pozlama değerine çıkarsa karşılaştırmalarda elbette ki özellikle ışığın biraz daha fazla olduğu yerde patlayacaktır fotoğraf.
Bu arada arkanın defokus olmasından bahsettik. Bugünlerde Google'ın yeni kamera yazılımı çıktı. Onu da arkayı defokus yaşıyorsun yani.
Şimdi ne oldu?
Canavar gibi diyorsun hem de.
Tamam biraz yavaş ediyor özellikle hani biz Moto G'de denedik 4-4 güncellemesi.
Aslında S5'te de bekletiyor. M8'de de bekletiyor. Motorola Moto G'de biraz daha fazla bekletiyor. Bir post proses yani hani bir işleme süreci var. Ama sonuçta dedik ya özel bir fotoğrafın arkasını defokus etmek istersiniz. Ediyorsunuz.
Ne yapıyorsun yani? Ha şimdi nerede kaldı diğer ikinci model?
Şimdi ben orada da bir de fotoğraf çekip Google kamerayla arkayı defokus etsem desem ki bu hangi telefona çekilip yok şimdi M8 diyebilir yani. Van M8 denebilir yani. O açıdan yazılmış.
Kötü de yapmıyor yani bir de öyle bir şey var.
Bayağı güzel yapıyor. Ben yaptım denemelerde çok memnun kaldım. Bunu da söyleyebilirim. İlgili açıklamalarla yönelik olarak son bir detay daha var. Ondan da bahsedelim aslında. Diyor ki ilgili kişi artık optik zoom'dan çok uzak değiliz. 2 sene önce bana akıllı telefonlardaki kameraların SLR benzeri performans sunacağını sorsalardı mümkün değil derdim diyor. Şimdi en azından olma ihtimali var diyorum diyor. Ve 18 ay içerisinde diyor HTC tarafında kamera optiklerinde çok ciddi bir gelişim olacak ve muhtemelen optik zoom'u HTC telefonlarda göreceksiniz diyor kameralarında. Optik zoom olayı yavaş yavaş gelecek gibi görünüyor. Onu da Nokia bayağı zorladı. Bir şeyler yapıyorlar. Samsung tarafında Galaxy S4 Zoom gibi cihazlarda bir şeyler denediler ama hem telefonun estetik olarak daha hoş bir dizayna sahip olması hem incelikten taviz vermeden bu özellikleri kazanabilmesi açısından herhalde 2015'te biz üst seviye cihazlarda bu tür özellikleri görürüz gibi geliyor. Son olarak şunu da ekleyeyim. Hani HTC'nin kamerasından bahsettik ama şimdi kamerasının güzel olduğu bir yer var. Sensördeki piksel boyutları büyük olduğu için düşük ışıkta görece daha iyi performans verebiliyor. Örneğin Galaxy S5'in incelemesini zaten yakında yayınlayacağız. Düşük ışık performansı kötü. Hani orada benim düşüncem şu. Yüksek çözünürlükte düşük piksel boyutu yerine. Hani 10-16 vermiyor. 13 ver. Ama sensördeki piksel boyutu yüksek olsun ve düşük ışıkta da iyi çekebilsin.
Evet.
Henüz o ideal kombinasyonu yakalayabilen bir üretici de yok. Onu söylemek gerekiyor açıkçası. İleri dönük olarak firmalar kamera tarafına daha fazla yatırım yapacaklar gibi görünüyor. Zaten yine HTC'nin yöneticisinin yaptığı açıklamada diyor ki selfie diyor artık. Bazı ülkelerde diyor artık kullanıcıların çoğu diyor selfie çekiyor diyor. Başka bir şey çekmiyorlar diyor. Hakikaten çılgınlık haline gelmiş durumda. Zaten bu da bize şunu gösteriyor. Neden HTC One M8'in ön kamerası 5 megapiksel, arka kamerası 4 megapiksel? İşte selfie popülaritesinden faydalanmak için diyerek sıradaki haberimize geçelim. Az önce sen söyledin. 6 katmanlı lens kullanan kamera sistemleri var. İşte bu kamera sistemlerinden birisini kullanan bir telefonda OnePlus isimli üreticinin One isimli modeli olacak.
İsimde biraz şey olmuş.
Şimdi bu üretici nedir dersiniz? Ya? Bu üretici Çinli bir üretici. Nasıl bir üretici dersiniz eğer?
Güzel bir üretici.
Güzel bir üretici. Neden güzel bir üretici? Yani Oppo'yu Donanım Haberi takip edenler yakından biliyor. Sizler için Türkiye'deki tek kale değer kişi Oppo ile doğrudan temas kuran kişiyi getirdik. Ekranlarınıza taşıdık. Merak ettiğimiz soruları sorduk. Zaten herhalde Oppo'nun telefonlarıyla ilgili ön incelemeler bizden başka sitede var mıdır? Zannetmiyorum.
Zannetmiyorum.
Bir incelemesini onu da yakında yayınlayacağız zaten. Full inceleme tarzında. OnePlus da aslında Oppo'dan ayrıldığı söylenen ama bazı dedikodulara göre de aslında Oppo'dan ayrılmayan arada hala organik bağın bulundu. yan şirket olarak konumlandırılabilen bir şirket. Çalışanları, eski Oppo çalışanları ve Synology Mode'la çok ciddi bir dirsek teması içerisindeler. Aslında hani iki şöyle düşünebiliriz. Bir yazılım firması, bir donanım firması bir yere geliyor. OnePlus oluyor. Synology Mode'la biliyorsunuz şirketleşmişti geçtiğimiz haftalarda. Synology Mode ve Oppo'nun desteğiyle bir takım yöneticiler bir yere geliyorlar ve ortaya OnePlus firması çıkıyor. İlk telefonlar da One. 23 Nisan bizim için Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çok ayrı bir önemi var. Ama dünya teknolojik kamuoyu açısından önemi de One piyasaya çıkacak. Çok güzel tepkiler çekiyor şimdiden. Neden dersiniz? Donanım olarak Galaxy S5'in muadili neredeyse. Snapdragon 801 AC var 2.5 GHz'de çalışan ya da 2.46 diyelim biz ona. Snapdragon 801 en hızlı versiyonu var. 3 GB bellek var. Sony sensör kullanan CMOS 13 megapiksel. Yine IMX 214 ya da 124 galiba. Oppo Find 7'deki sensörün aynısı aslında. 3100 mAh pili var.
5.5 inç Full HD ekranımız var.
Japon display üretiyor onu da söyleyelim bu noktada. Hani bana sorsan nasıl bir telefon istiyorsun? 3 aşağı 5 yukarı böyle telefon çizelim
herhalde. Zaten şu andaki üst seviye telefonun çizgilerini çektiğimizde bu donanımlar çıkıyor elimizde. Ekstra farklılaşan ne vardı? İşte kalp sensörüydü vardı. O vardı. Parmak izi vesaire gibi süs şeyler vardı. Yani telefonun içerisinde olma zorunlu olmuyor.
Aksesuar özellikler.
Aksesuar özellikler vardı ama bunda yok. Ama bunda ne var? Fiyat var.
Bunda fiyat var.
Bunda fiyat güzel. Konuşuyor.
Bunda fiyat bayağı güzel olmuş. Şimdi fiyat nedir derseniz ya aslında fiyatı sona bıraksak iyi olur. Çok tez canlılık yaptın ama neyse fiyattan konuşalım. Galaxy S5'in yurt dışı fiyatı nedir? $600 civarında aslında. Hani farklı ülkelere göre artı 5, artı 10, eksi 5 oynar belki ama $600 diyelim. Bu telefonun fiyatı $400'ların altında olacakmış. Çılgın bir fiyatlandırma.
Ya evet bu $400'ların altında bu fiyatla hakikaten satabilirlerse bulamayız telefonu. Bulamayız. Bulunmaz yani büyük ihtimalle.
Zaten hep yani out of stock olur yani.
Aynen geldiği gibi yani ön siparişler olur, millet sıraya girer. Telefon 5-10 bin bir parti geldi mi de bir saat içinde de göremezsiniz bir daha. Büyük ihtimalle öyle olacak. $400 fiyat etiketi gerçekten bu donanıma çok hani sürpriz bir ölçü olmuş. Açıkçası $400 bu telefonu güzel satarlarsa yıkarlar ortalığı.
Bu arada şöyle bir durum söz konusu. Biz bunu aslında ilk LG'nin G2 modelinde görmüştük. Kullanılan panelde direm de var aslında. Görüntünün aslında ekran sürekli refresh etmesi yerine bir tane enerji verimi sağlamak için bellekli son görüntü tutarak aslında günün sonunda aslında teknik çok fazla olaya girmemek gerekiyor. Pilin daha tasarruflu kullanılmasını sağlayan bir teknolojiydi. Bunu LG ilk defa G2'de kullanmıştı. Telefon dünyasında sanırım ilk telefonu G2. Bu adamlar bir de onu da koymuşlar yani.
Yani adamlar hakikaten her teknoloji, mevcut her teknolojiyi pil ömrü olsun, performans olsun, artacak her teknolojiyi vurup koymuşlar yani. Ve tekrar fiyatı döneceğim ben $400'a çok da şey olmuş.
Şimdi aslında
olmuş.
Bir shopping TV gibi olacak. Bitti mi bitmedi. Yani bitmedi. Başka şey anları da var. Yazılım tarafında Synology Mode 11S ile gelecek. Ve telefon özelleştirilmiş bazı ekstra modifikasyonunu içerebilir deniyor. Şu an zaten giriyor ekranınıza. Bazı arayüz görüntüleri de sızdırılmış durumda. Telefon tasarım olarak bakıldığı zaman önden Find 7'ye çok benziyor. Biraz daha hafif, biraz daha ince yapmışlar kasayı. Onda da şu söyleniyor henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte. Biliyorsunuz Find 7'de oversampling yapıyor kamera. Yani yani 13 megapiksellik bir sensöre sahip ama biz 50 megapiksellik görüntü elde edebiliyorduk. Bunda aslında aynı kamera sensörü var. Ama Oppo Find 7'yi görüntü tarafından farklı kılan unsur Oppo'nun kendi geliştirmiş olduğu bir görüntü işlemcisine sahip olması. İkinci bir görüntü çipi var yardımcı işlemci olarak. Bu telefonda da o yok. Bu sayede aslında biraz daha kasayı inceltip hafif tutmayı başardıkları söyleniyor ama bu resmi olarak doğrulanmış değil. Ve aynı Motorola Moto X'te gördüğümüz gibi birbirinden farklı arka kapak seçenekleri olacakmış. Kumaşından ahşabına kadar farklı şeyler söyleniyor. Bazı görüntülerde sızdırılmış durumda. Yani piyasadaki, Çinliler çıldırmış olmalı hakikaten.
Piyasada ses getirecek ne varsa ne dizayn durumunda ne performans durumunda hepsini toparlayıp bir telefona koymuşlar. Yani sana bana da bir telefon çiz deseler şu anki teknolojilerle biz de bunları söylerdik.
Yani ekranı desen zaten G2 gibi olsun dersin. G2. İşlemci desen S5 gibi olsun dersin.
AC olsun dersin.
Kişiselleştirme derseniz de Moto X'in ötesinde telefon yok. Onun özelliğini koyalım dersin. Adamlar hakikaten piyasada ne kadar iyi şey varsa hepsini masanın üzerine getirmişler. Bir tane Çinli yatırımcı. Hop ben bunları sizin için bir aşure çorbası haline getireyim. Ortaya güzel paket çıksın demişler.
Aynen. Hepsini bir kutuya koymuşlar. Tek bir telefon çıkarıp buyurun aradığınız telefon bu diye önünüze sunmuşlar.
Çakamak öyle olmuş.
$400 da
şimdi yanıyor. Türkiye'ye bu telefon gelir mi? Umarız gelir. Kendi Facebook sayfalarında adım adım hangi ülkelere gittiklerini söylüyorlar aslında. Avrupa'da pek çok ülkeye gelecek gibi görünüyor. Ve ilk etapta 3-4 tane daha ülkeye girecekleri açıklandı. Ama ülkelerin üzerine bir blur efekti var. Hangileri olacağı söylenmemiş durumda. Bir şekilde Türkiye'ye gelir mi? Keşke gelse.
Keşke gelse. Yani.
Çok güzel bir telefon olmuş. Çok hani telefon uzmanı diyebileceğimiz, telefon tutkunu diyebileceğimiz bir insanların, senin ya da senin benim çizebileceğimiz telefon olmuş.
Aynen. Ve $400, hani Türkiye'ye gelirse $400 muhakkak gelmeyecektir ama gene bu 1200 lira bandı, 1300 bandında gelirse çok şey olur yani. Çok rekabetçi olur. Bir telefon olur. Ortada da kırar biraz.
Tabii şunu da söylemek lazım. Hani kağıt üzerinde süper görünüyor ama tabii ki elinize aldığınızdan nasıl bir etki yaratır, nasıl bir izlenim verir. Onlar çok ayrı konular. Biz şu an sadece teknik özellik seviyesinde hakikaten fiyatını da göz önüne aldığımız zaman bir fiyat performans şampiyonu telefonla karşı karşıya söylemek gerekiyor. Bekliyoruz. 23 Nisan'da resmi lansmanı yapılacak. Türkiye 23 Nisan zaten gelmez de ileri dönük olup olarak gelip gelmeyecek konusunda bir gelişme yaşanırsa sizlerle paylaşırız. Hani hakikaten heyecan verici. Son birkaç haftanın flash telefonlarından bir tanesi zaten Facebook'ta da giderek popüler hale gelmeye başlamış durumdalar. Dediğimiz gibi bir gelişme olursa tekrar sizlere aktarıyor oluruz diyerek sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz LG G3.
O da
başka flash evet. telefon yani. 2013'ün flash telefonu hangisiydi dersek pek çok kişi için G2'di. İlk seçenek G2 olur. Çünkü ya geçen gün yolda birinde gördüm yine G2'yi. Hakikaten tasarım anlamında. Bakıyoruz o acaba ne diyorsun
telefonu? İyi duruyor. Hakikaten bu.
Çok güzel duruyor. Eksileri var mıydı? Vardı. SD kart takamamak kötüydü onda. 16 GB'ı çok çabuk doluyor. Zaten 11,5 GB mı ne kullanabiliyorduk? 2 oyun kuruyorsun zaten. 3 GB gitti. MP3 video atayım dersen zaten doluyor. Bitti işte. Biz donanım haber olarak kesinlikle artık 16 GB'ı tavsiye etmiyoruz. Eğer mümkünse 32'sini alın ya da microSD evet, kartlı telefon tercih edin.
MicroSD çünkü varsa 16 okey. Ama 16 microSD yoksa 32'den aşağısını uzun ömürlü olacağını söyleyemeyiz.
Tabii şimdi hani on-the-go, USB on-the-go'dan faydalanan ufacık USB bellekler çıkmaya başladı. Telefonu alttan takıyorsun. Yani bir şekilde ekstra depolamanı sunuyor ama onlar da çok
çekirdek boyutunda şey.
Aynen çok kullanışlı değiller. Değil yani. Yani. Bir telefonun kendisinin kutudan çıktığı halde bize genişleme olanı sunuyor.
Hani belki lazım. Takıp video izleme esnasında vesaire takıp kullanılabilir ama çok da pratik bir şey değil. Zaten ufak oldukları için de kaybetme derdi de çok yüksek.
Aynen kaybetme derdi de çok yüksek. Dolayısıyla telefonun kendi kapasitesinin yüksek olması gerekiyor. Hani onu net bir şekilde söyleyelim. Biz 128 GB'ı geçen senenin sonlarında bekliyorduk seçenek olarak telefonlarda ama olmadı herhalde bu sene.
Ufaktan
belki. Belki Galaxy Note 4'te görebiliriz. Samsung donanım kasmayı seviyor noktada. Neyse onu bekleyip göreceğiz ama G3'e geri dönecek olursak eğer şu an zaten görüntüsü ekranlarınıza geliyor. Gerçekten de çok güzel bir telefon yapmışlar yine.
Tasarım olarak hakikaten güzel olmuş. Şimdi, o ekranın gene telefonu kaplama o hissini çok güzel vermişler ve biraz daha arttırmışlar sanki G2'ye kıyasla.
Şimdi bu telefon resmi olarak G3 olarak açıklanmadı. Ne olarak açıklandı? Bu telefon LG'nin Japonya'daki operatörü özel geliştirmiş olduğu bir telefon ama aynı senaryoyu biz geçen sene de gördük.
G2'de de oldu evet.
G2'de de Japonlar özel bir tasarım yaptılar G2'de dönünce. Sonra o telefon birden G2 olarak oldu. Dünya çapında sunuldu. Şimdi telefona bakıldığından ne görüyoruz? Yine neredeyse çerçevesine yakın köşeler sağ ve sol taraf. Sıfır neredeyse.
Özellikle üst taraftaki yani pay muazzam. Gerçekten. Yok gibi yani.
Aynen. Şimdi G2'ye kıyasladığım zaman üst taraftaki o çerçeveyi biraz daha azaltmışlar evet. gibime geliyor benim. Alt tarafta yine bir kalınlık var. Onu söyleyelim. Orayı da aslında biraz daha böyle inceltebilselermiş.
Orası acaba hani bilmiyorum tabii microSP o tarafta ama büyük ihtimalle bir şeyler var orada da bir pay daha bırakmak durumunda kalmışlar. Ama çok orayı da şey değil
biraz
yani.
Biraz kırpabilselermiş çok güzel bir görüntü ortaya çıkarmış.
Üstteki oranı aşağıda da yakalayabilselermiş efsane olurmuş zaten ama.
Ama o teknik olarak herhalde çok zorlayıcı
bir belki de arkadaki dediğimiz gibi baskı devresindeki bulunması gereken bileşenlerin zorunluluğundan dolayı biraz daha büyümüş olabilir ama bu bile bence çok.
Üretimle ilgili bir takım kaygılar olabilir. Yani onu kasa boyutu, ekran oranı vesaire çünkü mukavemet ekranın belki. Kasaya oranı gibi unsurlar da artık yavaş yavaş tasarımda ön plana çıkmaya başladı. Arka tarafa baktığımız zaman ise hani o yine fiziksel butonlar arka tarafa konumlandırılmış durumda. G2'den farklı olarak biraz daha farklı bir dizilim var ama bu Japonya'ya özel bir özelleştirme de olabilir. Yani hani G3'te G2'deki gibi o akıllı tuş ya da silip tuşlarına kombinasyonun benzerini görebiliriz. G2'de biz orayı eleştirilmiştik. Neden? Oradaki malzeme kalitesi işçilik biraz sırıtıyordu. Telefona çıt çıt sesler çıkıyordu düğmelerden. Ama herhalde onu düzenleyeceklerdir gibime geliyor. Kamerası biraz mütevazı bir kamera gibi geldi bana.
Hani çok öyle bir aman aman bir şey durmuyor. Bir optik sabitlemenin aynen, olduğu, bir yüksek megapikselin olduğu gibi durmuyor açıkçası. Evet. Olsa yazardı diye düşünüyoruz.
Çünkü şimdi G Pro 2'de yine optik görüntü sabitleme ileri götürdüler. Biraz daha geliştirdiler.
Plus'ını mı koymuşlar? Hibritini mi koymuşlar?
Plus diyorlar ama orada bir şey var. Mekanik optik görüntü sabitleme yazılımla biraz daha ileri noktaya götürmüşler. Elektronik optik görüntü sabitleme diyorlardı sanırım. Muhtemelen G Pro 2'deki kameranın aynısı ya da belki bir çıtır daha iyisini, bir miktar daha iyisini görebiliriz. Zaten G Pro 2'deki kamera 4K çekebiliyor ama LG'nin kameralarının görüntü kalitesi anlamında kıyasladığımız zaman geriden geliyor. Onu söylemek gerekiyor. Yani bugün liderliği oynayabilecek görüntü kalitesi anlamında kameralara sahip değil. O bir gerçek. Ama LG bu telefonu karşımıza çıkartırsa şu telefon gelse bomba.
Çok güzel. Çok güzel olmuş hakikaten. Telefon hem tasarımıyla hem donanımıyla da zaten üst seviye olacağını belli ediyordu. Donanım olarak da gerçekten zengin.
801 AC var yine.
Senenin klasik platformunu kullanacak tahmin ettiğimiz gibi. Ama tasarım olayına özellikle dikkat çeken insanlar ve özellikle tasarımına göre telefon alan kişilerin bence bir numaralı tercihlerinden biri olacak G3. Çünkü hakikaten böyle biraz daha fütüristik duruyor.
Aynen çok güzel görünüyor. 801 AC dedik zaten 3 GB bellek. G2'de 2 GB vardı. O bir güncelleme olacak ki o noktada Xperia Z2 ile birlikte sınıfının en kaslı telefonlarından birisi olacak global üreticilerin kendi alanındaki yarış anlamında. Diğer taraftan pil değişmeyebilir. 3000 mAh denen var ama 3200 mAh olarak gelme ihtimali de var deniyor. Bunu artık bekleyip görürüz. Ama diğer taraftan burada beni etkileyen bir unsur var. Şimdi zaten
müjdeyi verelim.
Ekranlarınıza gelen nokta renk seçenekleri anlamında. Hani pembe bir renk var.
Benim kastım müjdeden biraz daha farklıydı. Benim... Ama sen renkleri say ondan
sen
sonra.
Sen kendi müjdeni kendine sakla. O zaman birazdan söylersin. Hangi müjdeden bahsediyorsun sen?
Micro SD kart.
Yani micro SD kart zaten.
Evet. Artık o destek var. En büyük bilmiyorum. Özellikle o. Bu Japonya.
Benim müjde biraz cılız kaldı pembe.
Pembe işte bayanlara hitap ediyor.
Ama sarısı da var. Kutusunu ortaya sızan kutu rengi var. Altın rengi bir. Altın renginde işte. Bir
iPhone 5'te özentisi gibi olmuş biraz.
Hani... Zaten şu an mesela HTC One, Mate 8'in 3 farklı renk seçeneği var. Bir bakıyorsun iPhone 5'in 3 farklı renk seçeneği.
Evet. Hani orada herkes şey yapıyor.
O konudan Apple'ın da hakkını yemeyelim şimdi. Hani belli noktalarda trend belirlemeyi biliyorlar. Şimdi yani altın rengi adamlar bir şekilde yaptı. Hepimiz dedik ki acaba biz mobilitede de söyledik. Acaba bu telefon Araplara mı yapıyorlar diye. Bugün en çok kullanılan renklerden bir tanesi altın evet. Yani. Hani altın stokların çok çabuk tükendiği evet. Söyleniyor hala. Ben geçtiğimiz günlerde bir operatör bayisine gittim. Fatura işlemi yaptırmak için. Öyle sohbet ediyorduk. Sağ olsunlar beni de tanıdılar. Hani muhabbet açtı vesaire. Abi biz de altın sarısı istiyor herkes iPhone'da.
Güzel yani duruyor, şık duruyor.
Daha farklı böyle bir de yeni, sarımsı görüntüsü var.
Bir de daha fazla yeni duruyor. Biliyorsun gösterişi de seven bir millet olduğumuz için özellikle masalarda telefonlar konulduğunda şimdi farklı bir renkte koyu renk iPhone olsa 5S ile 5 olduğunun farkı çok fazla anlaşılmayacak yüzüstü koyduğunu varsayarsan. Ama altın
zaten ikisi arasında tek farkı kilit ana ekran butonu, home butonundaki çerçeve oluşturuyor
bir
aslında.
Bir de şey, işte flash'in yanındaki işte biraz daha büyük flash olmuş.
O da ters çevirirsen. Yani. Çevirirsen. Önden baktığınızda hiçbir farkı yok.
O yüzden çok bir ayırt edici birimleri yok ama bakıldığında altın sarısını koyunca ha diyorsun iPhone 5 ooo diyorsun. Zenginiz kanki diyorsun. Aynen. O da yok ya diyorlar şirketten aldılar falan. İşte öyle gidiyor muhabbet.
Ben öyle birisini tanıyorum. Ben. Diyor ki adam iPhone 5'i gördüğü zaman direkt telefonun şey, home butonuna bakıyorum diyor. Acaba diyor halkası şey parmak izi okuyucu var mı yok mu? Varsa diyor ay zengine bak diyorum yoksa iPhone 5 belki de ikinci elden almıştır diye yorum yapıyorum diyor ama bir şekilde altın rengi yaygınlaştı.
Evet.
Samsung'da da benzer bir renk seçeneği Galaxy S5'te var. Şu an belki Türkiye'de satılmıyor ama gelecektir diye tahmin ediyoruz. HTC One Mate 8'de vardı. Şimdi LG G2'de bir kutu ortaya çıktı. Bu kutu altın rengini işaret ediyor ama tabii piyasaya belki son dakika koyarlar evet, koymazlar.
Veya bilmiyorum. Milleti trollemiş de olabilirler. Kutu altın sesi olup içerisinden beyaz geniş de çıkabilir.
Altın görünümü beyaz. Altın görünümü kutu.
Beyaz altın.
Beyaz altın gerçi. Gerçi beyaz altın da var.
Var.
Yani. Renk seçenekleri artacak. Bunu söyleyebiliriz. G2 konusunda zaten geçtiğimiz yıl flash telefonuydu. Bugünlerde de Türkiye'de Android 4.4 güncellemesi nihayet G2 kullanıcılara da çok fazla kullanıcı vardı. Uzun süredir de merakla bekliyorlar.
Gerçi bir arkadaşımı gördüm geçenlerde. Baktım G2'sine hala 4.2'deydi ama.
Ama yavaş yavaş.
O da bu hafta gelecek diyorlar.
Alır diye tahmin ediyoruz. 4.4 ile birlikte G2'de de ciddi performans geliştirmeleri var. Arayüz daha hızlı çalışıyor. Bazı testlerde daha yüksek skorlar ortaya koyuyor.
Neresi Optimus G'nin başı.
Toparlanmış durumda. Optimus G'ye de gelecek dendi. Sonra evet. Gelmeyecek dendi. Orası hala bir muallak. Tabii senin tarafta da Optimus G kullanan olduğu için. Dolayısıyla evet. Sen de bu güncellemeyi bekliyorsun muhtemelen. G3'de zaten 4.4.2 artık ne zaman çıkacağı belli değil ama Ağustos'u bulmaz. G2 Ağustos'ta çıkmıştı. Bu muhtemelen Mayıs-Haziran gibi piyasaya girer diye tahmin ediyoruz. Şöyle bir durum olacak. LG G2 G Pro'yu biraz yemişti pazar payı anlamında. Eğer Mayıs-Haziran gibi çıkarsa ki kutusunu bile gösterildiğine göre artık eli kullandı demek anlamına geliyor. G3'de G Pro 2'yi yiyebilir. Ya G Pro 2'de şöyle bir durum var. Kore versiyonu kutunun içerisine 3200 mAh yedek pil koymuşlar. Müthiş ya.
Optimus 4X HD'de yapmışlardı.
Ama onun özel kutu içeriğinde vardı. Yani piyasada kutu içeriği değil bir de özel bir kutusu vardı onun.
Doğrudur. Kalem de vardı.
Başka bir paketti o yani. Hani. Çok ekran koruyucu da vardı.
Çok harika çünkü piller aslında bakıldığında miliamperleri falan kuruş çok da büyük değil. İncecik bir şey cüzdanımızın içine attın mı yolda bitiyorsun çok büyük bir özgüven veriyor.
İsterse biraz kalın olsun ne olacak 3200 miliamperlik pil çıkıyor içinden yani. Ve bir gün daha kullan altı
hani taşınmayacak gibi de değil. Özellikle bir süre dışarıda olacaksanız şarj etme imkanınız olmayacaksınız. O pili seve seve taşıyorsunuz çünkü biliyorsunuz pili telefonu komple bitiriyorsun cebinden pil çıkarıyorsun bir %100 daha devam ediyorsun. O gerçekten çok büyük bir rahatlık ve özgüven veriyor insana telefonu kullanma
gerçi
konusunda.
Gerçi sen dünyanın şanslı insanlarından birisin. Evli yani, işleri arası 10 dakika mesafe olduğu için.
6.
6 dakika mı sürüyor?
6 dakikada yürünüyor.
Biz onu yuvarlayalım 10 dakika yapalım yine.
Biraz tempolu 25 dakika hatta öyle diyeyim.
Dolayısıyla senin zaten öyle bir derdin yok. Evden çıkarken pilin %2 kalsa zaten ofise geldiğinde şarja takarsın.
Büyük ihtimalle evet bitmemiş olur yani kapanmamış olur.
Ama benim gibi yol mağdurları için kutu içlerinden keşke tüm telefonların içerisinde. En azından kapağı açılabilen telefonun içerisinde.
Sana yürüdükçe telefonu şarj edecek bir mekanizma lazım ayağına falan.
Yok ben şöyle benim mesela paylaşıyorum pil bitme hızı artıyor. Çünkü telefonu kullandıkça bir taraftan internete giriyorum bir taraftan işte dijital ortamda müzik dinliyorsun diğer taraftan bunu yapıyorsun falan derken. Zaten telefon çok hızlı tükeniyor. Çok evet. Hızlı pil tükeniyor.
Yani ya bitirmek istediğim bir zaman her telefon pilini çok hızlı bitirebiliyorsun.
2 saatte bitirirsin ya.
Aynen bitiriyorsun ya. Yani canına ot tıkıyorsun pilini çok istediğinde.
yanına o tıkamayalım ama. Piller bitmesin. Yani piller aslında bitmesin. Öyle kampanya başlayacaksın. Piller bitmesin diye. Umarız pil sorunu çözülür. Pil sorunu çözülür derken istersen pille ilgili bir başka telefona geçelim. Philips'in yeni bir telefonu var. Android işletim sistemini kullanan telefon. Bu telefonda 5300 mAh pil var. Yani günümüzün akıllı telefonunu kıyaslarsak yani bildiğin nükleer reaktörü koymuşlar. Yani 2000 mAh pile sahip telefonların yeni telefon diye çıktığını düşünürsek eğer 5300 mAh ya.
5300. Ya bildiğin power bank.
Kullan bitmez.
Aynen. Power bank.
Ekranlı power bank.
Ekranlı power bank. Yani telefon özelliği koymuş power bank diyebiliriz buna. 5300 mAh hakikaten yüksek bir telefon. Bir de şöyle bir avantajı var. Pili de bitirebilecek bir donanımı da yok. Philips'in biliyorsun zaten akıllı telefon tarafında çok öyle aman aman bir iddiası yok. Adamların hep insanların belirli noktalarda ihtiyaçlarını karşılayabilecek modeller üzerinde çalıştıklarını biliyoruz. Bu modelde zaten W6618.
O da bir Nokia'msı bir isim var. 6618.
Evet. Garip bir ismi var. Bakıldığında ne var? Çift çekirdekli bir tane MediaTek işlemcimiz var. Büyük ihtimalle Cortex-A7'dir. Onun dışında 1 GB belleği var. Pili az gitsin, pili çok yemesin diye Nandır'ı bile 4 GB tutmuşlar içerisinde dahil
yani
depolaması.
Yani 4 çekirdekli galiba.
4 çekirdekli mi?
65-82 4 çekirdekli.
Ha olabilir. Yani Cortex-A7 tasarım basit. Çok öyle aman aman bir pil tüketimi olmayan bir
şey. Çinlerin sevdiği işlemcilerden.
Aynen. Zibil gibi herhalde ortada şey yapıyorlar. Telefon içine girecekler ilk numune onu veriyorlar ki hani buyurun siz de işe gidin diye.
Hatta 65-92 istiyorsanız biz size 100 bin tane bedava 65-82 verelim.
Üstüne devam edersiniz.
Üstüne devam edersiniz diye.
Artık ne yapıyorlarsa o frekansa çıkmayanları 65-82 diye büyük ihtimalle isimlendirip satıyorlar.
Aynen öyle. Ekran çok ilginç. 5 inçte 960x540 artık şey yaparsın yani pikselleri.
Artık böyle aa piksel.
Aa burada bir piksel varmış dersin yani. Ölü galiba şurada dersin. Ama 5300 mAh. Büyük telefon çok kalın değil. 11 mm mraz üzerinde.
Ama Mate 2 kaç inçti?
O da 6 inç olması lazım.
O bayağı bir fark ediyor. Çünkü benim bir tane powerbank'im var. 5300 mi? 5500 mAh mi?
Sony marka mı?
Yok.
Sony'de çünkü yüksek kapasite ince evet, powerbank'ler bayağı yakınlaşmaya başladı.
Onları göremedik daha.
Onları biz göremedik evet.
FSP var. Ben de biraz böyle bildiğin hallice yani etli bir powerbank. Oradan hani bir şey yaptım. Kafamda canlandırdım. Telefonu 5 inç onu yaydım böyle biraz açtığını düşün işte.
Bende bir tane Sony powerbank var. Mobil Dünya Kongresi'ne gittiğimizde bir baktım Sony
standının
önü kalabalık.
Ya onları ben hep kaçırıyorum ya.
Sony standının önü hep kalabalık. Ya dedim ne oluyor burada? Önünde bir tane İtalyan vardı. O da tabii İtalyan İngilizce aksanını biliyorsun bazı değişik falan. Gir kardeşim sıraya dedi. Force Scale Check-in yapana powerbank veriyorlar falan filan. Oo dedim o zaman hemen girelim sıraya. Sıraya girdik bir power check-in yaptık powerbank. Tam Türk usulü ikinci deneyimi dedim. Bir şekilde hani iki yer üstü falan. Zaten oradaki de artık nasıl personel koymuşlar soruyor. Görsel hafızaları inanılmaz üst düzey yani. Adam suratına o tip tip bakınca.
İyi dedi. Şey sürmemişler eskiden. Oy verince şey yaparlardı ya parmağını mürekkep sürerlerdi. 2-3 gün çıkmazdı. İyi öyle bir şey sürmemişler. Onu biraz daha aşmışlar teknolojik.
Oradan işte bana bir oradan pil aldım. O da yine yüksek kapasiteli pillerden bir tanesi ama o kısa tombul.
Kalın. Bir de onun şarj kısmı çok acayip.
Ayrı bir ülkesi var.
Garip saçma sapan bir şey yapmışlar.
Yani Sony'nin ilk jenerasyon powerbanklerinden bir tanesi o. Şimdi Sony'nin yeni jenerasyonuna bakıyorsunuz. İp ince. Telefonlarından belki daha güzel görünüyor. Aynen. Metal renkleri var, mavi renkleri var vesaire. Güzel piller var o noktada. Evet. Son haberimiz Google ve MediaTek tarafından yapılan bir işbirliği ile ilgili. Henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak gelen bilgilere göre Google Nexus markasını taşıyan ucuz bir telefon yapma derdinde. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde akıllı telefon kullanımı hala istenilen düzeye gelmiş değil. Çok ciddi bir pazar var. Ve hani gelişmekte olan ülkelere Nexus 5'i de satmak çok mümkün veya çok kolay değil. Hani
Nexus 4 belki bir dereceydi o fiyat etiketini ama Nexus 5'te biraz daha istesin.
O bile pahalı kalıyor. Şimdi hani gelişmekte olan ülke, Afrika'sı var bu işin, Çin'in tabii, uzak merkezleri var, Hindistan tabii, var vesaire tabii derken pahalı kalıyordu ama öyle görünüyor ki Google ucuz markalı bir Nexus olacak ki Türkiye'de bile çok popüler olur.
Hakikaten.
Fiyatına göre değişmekle birlikte. Çünkü Türkiye'de vergiler şunlar bunlar derken fiyatlar birden farklı noktalara
bence gelebiliyor. Ucuz yollu bir Nexus düşünüyorlarsa hani 150 dolar ve altı bandını hedefleyeceklerini
Türkiye'de bir 750-800 de gelse şu Moto G fiyatında.
Açıkçası 750-800 de gelmesin 150 dolar olacaksa.
Şimdi şöyle bir şey var hani Moto G'ye de bakıyorsun 180 dolar.
180 dolar ama bizim o yanlış hatırlamıyorsam bir de 199 dolardan 16 GB'lık versiyonu vardı. Türkiye'ye daha çok onu getirdiler.
Ya demek istediğim şu an 20-30 dolar fiyat farkı Türkiye'de çok etki etmiyor. Yansımıyor yani.
Hayır, yansıması
ama. Yansıması lazım. Evet, yansıması lazım. O konuda lazım. Ama ortada göz var, nizam
yani
var.
Yani 600 liraya yani böyle bir Nexus telefonu çıkarıp da işte Quad-Core A7'li MediaTek'li bir işlemcili işte 1 GB sistem birlikte 720p'li bir telefon çıkarsa bence hakikaten Nexus
çok
böyle
güzel olur, çok tatlıdır. O hem de şöyle Nexus 5'e benzeyen bir tasarım olsa.
Yaparlar onu çok şey yapmıyorum.
LG'de yaparlarsa
bir de güzel bir üretici bulmaları lazım tabii. Yani
LG'de işte devam edecekleri söyleniyor. Bayağı memnunlarmış. Ama şimdi Zenfone serisi de Asus'un da ucuz ve güzel telefon yapmaya iddiası ve sevdası var. telefonlarda gördük en azından güzel telefonlar.
Gerçi onlar Intel düşünmüyorlar mıydı?
Yok şimdi kasa olarak bak, şasi olarak bakıldığı zaman hani Asus düşük maliyetli telefon yapabildiğini gösterdi. Hani fiyatından daha iyi hissiyat yaratabilen telefon yapabileceklerinin düştüğünü ispatladılar. Belki yaparlar, belki LG'de devam ederler. Onun noktada bir belirsizlik söz konusu açıkçası
Asus'ta ama... Asus kalkar o işin için.
Tabii rahat kalkar. Rahat, yani Asus o konuda kalite anlamında dediğimiz gibi yani düştüğünü ispatlayan firmalardan bir tanesi zaten. Ama tabii burada şöyle bir nokta var. Tek başına MediaTek işlemci kullanmak telefonun maliyetini 100 dolar yapmıyor.
Hani tabii.
Bugün en pahalı mobil işlemci 30 dolar olduğunu hesaplayalım. Şu birim maliyeti anlamında. MediaTek bunu 10 dolara verse aradaki 20 dolar fiyat farkıyla tüm telefonun maliyetini 300 dolardan 100 dolara çekemezsin zaten. Muhtemelen ekran ve diğer bileşenler konusunda da
Nexus 5'e kıyaslandığından
çok daha mütevazı bileşenlere gideceklerdir diye tahmin ediyorum ama gerçekten de akıllı telefon dünyasında yer yerinden oynar. Google'un kendi markasını taşıyan. O telefon da Android 4 uçar zaten öyle bir optimizasyonla.
Ha, onu diyecektim. Şimdi biliyorsun MediaTek'in tarafında en büyük sıkıntı şu ara bu 4.4 olayına geçiş oldu. Özellikle ilgili seviyesi telefonlarda biliyorsun. Google bir platformu çıkartıyor. Ondan sonra işlemci üreticisi kaynak kodlarını derleyip işte kendi sürücüleriyle modüllerine göre kernel'ini ayarlayıp öyle veriyorlar piyasaya.
Sürücüler ona göre hazırlanıyor.
4.4'te şu anda MediaTek'te cihazda yanlış bilmiyorsam
yok gibi bir
cihaz
şey.
Yok gibi bir şey. Yani büyük ihtimalle çalışıyorlardı. Ama geçiremediler mesela. Qualcomm ne yaptı? Snapdragon 400'de hop herkese 4.4'e geçiriverdi.
Aynı nasıl vermesin ki zaten? Nexus cihazlara bakıyorsun. Qualcomm yapıyor.
Yani işte bakıldığında eğer böyle bir ortaklığa giderlerse bu sefer MediaTek tarafındaki bütün cihazlar da ondan bir şekilde faydalanacak.
Ondan nemalanır. En azından tabii kafasını kullanırsa.
Kesinlikle. Zaten bakıldığında ucuz telefonları o MediaTek kullananın çoğu %99 arayüz olarak standart Android. Stok arayüzü şey yapıyorlar. Bazıları ikonları biraz daha cicili bicili yapıyor. Onun dışında başka bir şey yok. Ucuz üretimlere baktığımızda merdiven altı dediğimizde işte Çin'den gelen vesaire telefonlara baktığımızda zaten yine aynı şey. Stok Android. Böyle bir şey olduğu zaman zaten o taraftaki yazılımı oraya adapte etmek çok kolay olacaktır ve herkes daha güncel sürümlere ulaşacaktır ki bence biraz da bunu da düşünüyor olabilirler.
Alttan yani orada tabii nedenin hesaplandığını bilmiyoruz açıkçası ama o tarafta şöyle bir durum söz konusu. Bu arada şeyde atlamamak gerekiyor. Şimdi Nexus cihaz dedik ya, Asus'tan bahsettik. Şimdi Android'in başkan yardımcısı Google'ın Xiaomi'ye geçmişti. Xiaomi'nin de düşük fiyata nasıl telefonlar yaptığını biliyoruz. MediaTek işlemci telefonları da onların işte Redmi'den bahsetmiştik. Honami, Hongmi. Honami gerçi Sony'den gelen bir kolonik. Evet. Hongmi diyelim sana. Hani Xiaomi'nin o noktada ucuz fiyatlı iyi telefon yapma konusunda zaten başarılı bir firma. Hani Google'dan yönetici transferi vesaire derken Xiaomi'nin ürettiği bir telefonu da aslında biz Nexus markası altında görebiliriz.
Olabilir.
Olmayacak şeyler değil bunlar.
Değil kesinlikle.
Diyerek son haberimize geçelim ve kapatalım yeniler programı. Son haberde Castro cephesinden yeni bir hesap makinesi yapmışlar. Bilimsel bir hesap makinesi aslında ve suya toza dayanıklı tasarımı. Yani akıllı telefon koysan, yani akıllı telefon yapsan o tasarımda çok tutar, öyle söyleyeyim.
Yeni trend oldu zaten bu suya toza dayanıklı olma bakıldığında. Orada bir taraftan sonra bir akım oluşturdu. Her şeyin ufaktan ondan bir şekilde nevalandığını görüyoruz. Gerçi yeni bir şey değil.
Ya akıllı telefon dünyası için Sony'nin oradaki payı büyük ama dünya çapında pek çok ürün var.
Tabii canım, hala vardı. Ve gene özel kullanım alanlarına hitap eden ürünler. Casio'da hesap makinesi de bunlardan bir tanesi. Zaten son dönemde bu hesap makineleri de ciddi anlamda biliyorsun.
Estetik bir
hem
devrim
estetik devrime yani. Geçirdiler hem teknolojik de devrim geçirdiler. Hala böyle çok düşük ROM, RAM miktarlarından konuşuyoruz ama hani bir olay hesap makinesi olduğu için çok daha farklı şeyler çıkabiliyor biliyorsun. Üzerinde Doom oynanan, Quake oynanan hesap makinelerinin Texas Instruments'ın çok acayip şeyler yapılabiliyordu. Bu biraz daha sahada kullanılmaya yönelik bir...
Bu biraz inşaat olayı.
İnşaat işte dağda çünkü... bayırda neredeysen yanında inşaat yapıp hesap yapıp işte kırılmayı bulmayı.
Zaten ön tanımlı 21 tane formül var içerisinde. Formüllerin çoğu da genellikle bu inşaat hesaplamayla ilgili formüller. Hani daha çok mimar, inşaat mühendisi ya da bir şantiyede çalışan personel için dizayn edilmiş bir hesap makinesi olduğunu görmekteyiz. Fonksiyonellik anlamında çok gelişmiş fonksiyonları yok. LED aydınlatmalı bir ekranımız var. Gece önüne çalışma açısından güzel.
Tuşlarda diyorum. Yok ama onu belirtelim.
Tabii tuşlarda yok aynen. Dokunmatik bir ekran da yok, onu da söylemek gerekiyor. SD kart güncellemesi, geliştirmesi söz konusu. Yani SD kart takarak hafıza yaptırabiliyorsunuz, yaptığınız hesaplamaları kaydedebiliyorsunuz. Bilgisayar bağlantısı üzerinden farklı formüller atamak ya da yedek almak da mümkün ama bu hesap makinesini farklı kılan şey bu tür yeteneklerinden ziyade tasarımı. Genel görünüm bence çok çok şık. Suya ve toza karşı dayanıklı olması da cephası. Hani pil kapağını bile öyle dizayn etmişler ki kilitli bir mekanizmaya sahip. Yani düştüğü zaman kapak patlamaz yani, kapak açılmaz kolay kolay. Bizim çok hoşumuza gitti. Güzel de bir hesap makinesi olmuş. İlginç de bir ürün. Dolayısıyla mobilite almayı uygun gördük. Değişik bir ürün olmuş.
Güzel olmuş. Dayanıklı olmuş. Eminim ki yani öyle bir ürüne ihtiyaç vardır ki bu tarz bir şey tasarlamışlardır. Kullananların da memnun kalacağını söyleyebiliriz. Çünkü bayağı sağlam duruyor.
Hesap makinelerinde şöyle bir şey var. Sınavlarda, üniversite sınavlarında hocalar genelde akıllı telefonu kabul etmiyorlar ama bazı sınavlarda hesap makinesi kabul edilebiliyor. Orada da artık ultra gelişmiş hesap makineleri var.
Bilmiyorum. Ama şey yapıyorlar. Onların hep arkasında bir reset tuşu olur. Akıllı özellikle uyanık asistanlar, hocalar pek fazla uğraşmaz ama ataçla gezerler, hani açarlar, sınavdan önce ona RSS'e basarlar.
Ona denk gelirsen zaten kurtaramazsın da.
O yüzden...
ona denk gelmezsen...
İyi.
Çok güzel sonuçlar elde edebilirsin.
Tabii yani, oradan ya. Hayat hikayeni bile kağıda geçirirsin.
Aynen, olabilir. Hakikaten öyle de yapabilirsin. O noktada Texas Instruments'ın zaten çılgın ayetleri vardı. Onlar da İstanbul Gazı'nın efsanedir. Yani.
Tabii
yani,
efsane.
Hala bazıları bilmez aslında. Bugün Türkiye'deki üniversitelerin pek çoğunda bazı öğrenciler Casio hesap makinesi kullanırlar ama Texas Instruments'ın bilimsel hesap makinesi kullanırlar.
O biraz daha şeye kaçıyor. Üst seviyeye kaçıyor.
Fiyat olarak da biraz yüksekler. Tabii öyle. Türkiye'de zaten daha da yüksekler fiyat olarak bakıldığı zaman ama Texas Instruments hakikaten mühendislik firması gerçekten çok
şimdi nostalji farklı. Oldu. Benim ablamın bir tane Sharp hesap makinesi vardı. Sharp de yanlış hatırlamıyorsam. Bulabilirsem evde onu da getirdim.
Sharp gerçi bulmuşlar. Hepimizin evinde vardı. O güneşlenen panellerden mi diyorsun? Bilimsel hesap makinesi.
Bilimsel. Kocaman bir ekranı vardı. Hani grafikler falan sinüslerin, kosinüslerin grafiklerini çiziyordu. Bayağı başarılı bir şeydi. Bulabilirsem o zaman nostaljiye bir haftada onu konu edelim.
Bir haftada hesap makinelerini belki alalım. Mobil hesap makineleri ve bilimsel hesap makineleri ve asistanlara karşı bu hesap makinelerinin nasıl saklanabileceği konusunda da
içinden reset tuşunun nasıl bozulacağını, nasıl etkisiz hale getireceğini konuşabiliriz.
Bir mobilitede tips and tricks bölümü yaparız.
Neden olur?
Aslında iyi de olur. Yani tips and tricks güzel olabilir. Diyerek programımızın yavaş yavaş sonuna gelelim. Dediğimiz gibi nostalji kısmını yapacağız. Yapacağım. Motorola Milestone'la başlıyoruz. Sonrasında ilerleyeceğiz. Elimizde Nokia'nın bazı telefonları var. Bulabilirsek diğer firmaların telefonlarını da alırız. Sizin görmek istediğiniz telefonlar varsa yorumlar kısmında lütfen bizlerle paylaşın. Haberler kısmıyla ilgili olarak değinmemizi istediğiniz konular varsa bizimle paylaşın. Beğenmediğimiz yönleriniz varsa onları söyleyin. Eleştirmek istediğiniz şeyler varsa eleştirin. Forum kuralları çerçevesinde, ahlak kuralları çerçevesinde tüm eleştirilere kapımız açık. Zaten biz programda bunları görebilmek, duyabilmek adına bunları yapıyoruz. Hı hı. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşene dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.